Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün sahte Osmanlılar ve taht iddia eden macera perestlerden bahsedeceğiz. Konu çok magazin görünüyor. Ama aslında altında belki de derin dramlar bulacağız. Bilmiyorum ne çıkacak.
Tabii magazin bir konu ama dediğiniz gibi hem dram, trajedi, bazen komedi. Bu hadisede rol oynamıştır. İnsanların çok alakasını çekmiştir. Filmler, romanlar, popüler tarih bununla çok meşgul olmuştur.
Ne zamandan itibaren başlıyoruz sahte Osmanlıları görmeye tarihte?
Şimdi
çok yakın tarihli mi yoksa daha eski?
Eski de var, eski de var. Mesela Yıldırım Sultan Bayezid'in 4 tane oğlunu biliyoruz. İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet. Bunlar biliyorsunuz taht mücadeleleri yaptılar ve Mehmet Çelebi kazandı. Ama Yıldırım Sultan Bayezid'in bir oğlu daha vardı, Mustafa Çelebi. Onu Yıldırım Sultan Emir Timur giderken Semerkant'a götürmüştür rehine olarak. O zamanlarda
bunlara esir demiyoruz değil mi?
Yok, rehine deniyor. Diyorsun. Yani orta çağda bu bir adet. Komşu devletler birbirlerine rehine veriyorlar. Bu rehine de tabii şöyle yani okkalı bir rehine olması lazım. Herkes değil. Umumiyetle prensler. Mesela Osmanlı Devleti Bizans'a böyle çok rehine vermiştir. Bizans İmparatorluğu'na çok rehine
vermişler. Onlar da vermişler.
Onlar da vermişler tabii.
Peki Bizans'tan evlilikleri da bunun içinde görebilir miyiz?
Evlilikler böyle değil ama evlilikler siyasi evliliktir ve aslında bunlar gayri resmi birer rehinedir. Yani verdiğiniz kız orada rehinedir. Aldığınız kız burada rehinedir. Zaten umumiyetle bu evlilikler karşılıklı yapılır. Ama burada resmen rehine. Mesela anlaşma yapıyorsunuz. Bir prensi rehin alıyorsunuz. Sarayınızda oturuyor. Kimseyle görüşmüyor. Tahsisatını siz gönderiyorsunuz oraya.
Yani Osmanlı prensi, devleti gönderiyor.
Tabii
Osmanlı
gönderiyor.
Prensinin
tabii,
iaşesini.
Tabii. Zaten bunu iaşe olarak düşünmeyin. Bir haraç olarak düşünün. Yani bu rehineyi serbest bırakmamak için, bunu ayaklandırmamak için.
Ama aslında burada şöyle bir şey var. Aslında rehine dediğimizde ben birini rehine aldıysam kendi çıkarım için kullanırım. Halbuki burada bu rehine karşı tarafın çıkarına daha fazla yarıyor.
Tabii.
Çünkü eğer ben onu bırakırsam ayaklanma yapacak, hak iddia edecek, ortalığı karıştıracak.
İşte yani
farklı bir rehinelik ilişkisi.
Yani orta çağ rehineleri rehine aldığınız kişiyi tehdit etme unsuru taşır. Yani bu rehineyi niye alıyorsunuz siz? Yani en basiti bu rehineyi öldürürüm ben. Yani siz benim istemediğim bir şey yaparsanız öldürürüm veya öldürmekle tehdit ederim. Ama daha tesirli bir kullanma yolu var. Bak bu rehineyi yanına askerler veririm, serbest bırakırım, gelir senin tahtını başına geçirir. Neticede bu da
aynı
bir prens.
Aynı kanun.
Yani iç savaş çıkartır yani. İşte Osmanlı'nın en çok korktuğu şey iç savaş. Bu sebeple çok Osmanlı şehzadesi Bizans'ta rehin kalmış. Bunlarla alakalı çok trajik hikayeler yazılmıştır. Avrupalılar buna çok meraklı. Bununla alakalı piyesler yazmıştır. Kolay bir şey değil. Bir Osmanlı prensisiniz. Bizans sarayında yaşıyorsunuz. Kimseyle görüşme imkanınız
onlar
yok.
Onlar gibi giydiriyorlar.
Onlar gibi giydirmese bile kimseyle görüştürmüyor sizi. Orada hapissiniz ve istikbaliniz karanlık. Yani burada öldürülme ihtimaliniz kuvvetli. Serbest bırakılıp bir iç savaş vasıtası olarak kullanılma ihtimali var. Onun için bu Selçuklular zamanında da var bu rehinelik. Selçukluların da komşu devletlere gönderdiği, İran'la Osmanlılar arasında var. Yani bu rehinelik meselesi problem. Şimdi bu Şehzade Mustafa'yı da aldı götürdü Emir Timur. Yıllar sonra Şehzade Mustafa çıktı geldi. Rumeli'de bir adam ben Mustafa'yım dedi. Ve Rumeli beylerinin büyük bir kısmı kendisine tabi oldular. Yanın etrafında adamlar topladı. Ve para bastırdı. Padişahlığını ilan etti. Ve Çelebi Sultan Mehmet'i çok müşkül bir vaziyete soktu. Çelebi Sultan Mehmet bunu mağlup etti. Fakat Şehzade Mustafa hayatta ölmedi. Kurtuldu. Kaçtı o zaman.
Ama eminiz değil mi Şehzade Mustafa olduğundan?
İşte söyleyeceğim onu. Kaçtı Selanik Kalesi'ne sığındı. Bizans İmparatoru araya girdi. Dedi ki tamam ben onu salmayacağım. Gene rehine numarası. Müsterih ol. Yani Çelebi Sultan Mehmet'i tehdit edecek. Çelebi Sultan Mehmet zaten hastaydı, vefat etti. Oğlu Sultan II. Murat zamanında bu Mustafa tekrar ayaklandı. İkinci ayaklanma. Ve çok zor, zahmetli bir şekilde amcasını mağlup etti ve öldürdü. Osmanlı tarihleri bu Mustafa'yı Düzmece Mustafa, Nabedid Mustafa, Cali Mustafa diye anarlar. Ve hiçbir zaman bunu hakiki Osmanlı şehzadesi kabul Etmezler. Zaten yakalandığı zaman da bir Osmanlı şehzadesi gibi değil, bir eşkıya gibi idam edilmiştir.
Yani şehzadelerin öldürme şekilleri farklı. Şekli farklı.
Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bu Düzmece Mustafa denilen kişinin aslında hakikaten Şehzade Mustafa olduğunu söylüyor. Ama yani yani muahhar tarihlerin hepsi yabancı vesikaları da kullanarak bunun Şehzade Mustafa olduğunu söylüyor. O ama zaman, bunu bu kadar katı söylemelerine ben şaşıyorum.
Doğrulama şansı yok mu o zaman?
Yok.
Mesela Timur'un sarayından bunu bilgi olarak öğrenme
yok,
ya da
işte çok
diplomatik
uzak,
ilişkilerle.
Maalesef çok uzak bir memleket. Ne kadar sağlıklı bir haber alabilirsiniz? Yani size bir haber gönderdiniz, geldi dedi ki efendim o ölmüş. Ne kadar doğru, cesedini görmediniz. Onun için eskiden biliyorsunuz idam edilen kişilerin başı kesilir. Ve idam emri verilen kişiye getirilirdi.
Bu çok böyle insanlık dışı gibi görünüyor
ama
aslında doğrulamanın tek yolu.
Teşhis için yani hiç hoş bir şey değil. Yani ölünün bile bir saygı hak ediyor. Vücudun bir tamamiyeti var. Ama başka çare yok. Kıldan torbalar vardır. Onun içine bal doldurulur. Onun içine kelle konur. Bozulmasın diye uzun yollara götürülür. Kelle teşhis edildikten sonra anlaşıldı ki tamam bu vefat etti.
O da gömülüyor etti. Değil mi ayrıca?
Tabii, gömülüyor tabii. Onun için Osmanlı tarihinde vardır. Vücudu başka yerde, başı başka yerde. Mesela Halet Efendi, meşhur Sultan II. Mahmut zamanının diktatörü, Konya'ya sürgün edildi. Fakat Sultan Mahmut ondan o kadar çekiniyordu ki, çünkü Sultan Mahmut saltanatın ilk devresine imzasını vurdu Halet Efendi. Yeniçerileri arkasına alarak onu idam ettirdi. Ama dedi ki başını mutlaka getirin.
Gömün.
Başını getirdiler. Sultan Mahmut teşhis etti. Başı Galata Mevlevi Hanesi'ndedir. Vücudu Konya Mevlevi Hanesi'nde. Çünkü Mevlevi'ydi kendisi. Mevlevi'ydi.
O da bir saygı ama yine
saygı,
de değil mi?
Tabii,
oraya gelmiş
saygı,
olması.
Saygı. Yani öldükten sonra ölüyle intikam olmuyor. Var böylelerini yapan.
Ölüyle
yani,
bir çocukla intikam
olmuyor. Var. Abbasiler Emevi Devleti'ni yıkınca Şam'ı işgal ettiler. Abbasi Emevileri mezarlarından çıkardılar, yaktılar. Bunun Timur askerleri bunun benzerini yaptı. Karamanoğlu Mehmet Bey, dayısı Yıldırım Sultan Bayezid'in mezarını yaktı. Yani intikam, ölüyle intikam aciz.
İslamiyet'te de yok.
Yok, hayır. Ölü kim olursa olsun öldükten sonra saygıyı hak ediyor. Saygıyı hak ediyor. Yani kendi dinince ayin yapıp gömülmeyi hak ediyor. Şimdi Yorga diyor ki Mustafa iki tane. Biri düzmece, biri hakiki. Roman tarihçisi. Yalnız bunu doğrusunu söylemek gerekirse hakikaten bilmek mümkün değil. Çünkü bu hakikaten Mustafa'ydı diyenler şuna dayanıyorlar. Bütün Rumeli beyleri aptal mı? Mustafa'yı tanıyorlardı.
Kim tanıyordu?
Gördüler. Bunun ne olduğunu teşhis ettiler ve ona tabi oldular. Artık bunun şeyi... ve Osmanlı tarihlerinde buna düzmece demesi normal diyorlar. Ama bu bir delil midir? Yani Rumeli beyleri hakikaten tanıdılar mı?
Aradan
gençken,
yıllar geçmiş 13-14
yaşında gitmiş bir delikanlı yıllar 8 sene sonra gelmiş. 8-10 sene sonra tanırlar mı? Daha fazla. Tanıyabilirler mi? Tanınmıyor. Çok zaman insan değişiyor. Yani bir ikincisi Rumeli beyleri Mustafa'yı ne kadar gördüler? Yani bu Rumeli beyleri Mustafa sağlığında onu ne kadar tanıdılar, ne kadar beraber oldular. Yani bu kolay bir şey değil bunu söylemek. Sonra korkudan da tabi olmuş olabilirler. Etrafında adam toplandı mı? Tamam tamam şehzadem sensin demiş de olabilirler.
Birkaç kişinin tanımasına bakıyor.
Yetiyor
bu iş.
Zaten bu bir kitle psikolojisidir. Evet. Tereddüde olanlarında veya size bir şeyler vaat eder. Memnuniyetsizsinizdir etrafında toplanırsınız. Onun için yani... Düzmece Mustafa'nın hakikaten Mustafa mı değil mi olduğunu bana sorarsanız söylemek mümkün değil. İkinci bir vaka var. Sultan II. Murad'ın oğlu. Sultan II. Murad'ın oğulları çok spekülasyon mevzudur. Bayezid adında bir oğlu vardı. Bu oğlan güya Avrupa'ya gitmiş, kaçırılmış. Orada vaftiz edilmiş. Calixtus Ottomanicus adıyla. İmparator, Avusturya İmparatoru 3. Friedrich bunu her yere götürür gezmiş. Buna bir şato vermiş. Maksat şuydu, bunu Fatih Sultan Mehmet'e karşı bir tehdit unsuru olarak kullanmak. Fakat Osmanlılar bunu ciddiye almadı. Doğrusunu söylemesi gerekirse dünya da ciddiye almadı.
Çünkü yani kaçılmış olma ihtimali olsa bile bunun sarayın
kadar
bilmemesi mümkün değil.
Ama romanlar var, piyesler var. Hayır onlar diyor ki Osmanlı inkar ediyor ama bu hakikaten prens. Osmanlı'nın diyor inkar etmesi normal çünkü taht rakibidir.
Ama tamam inkar etseniz ona göre tedbir alırsınız.
Tedbir
alırsınız. Tedbir de almadığına göre.
Almadı ama bu şiirlere, romanlara mevzu olmuştur bu Bayezid. Yani Avrupa'da Bajazet adıyla yazılmış romanlar bunu anlatırlar. Yani Voltaire'in bile var. Sultan II. Murad'ın bir başka oğlu var Yusuf. Küçükken vebadan öldüğü biliniyor. Fakat bu Yusuf rivayete göre Fatih Sultan Mehmet tahta çıkınca Sanki Sultan Mahmud, Fatih Sultan Mehmet kardeşlerini öldüreceği kanunu yapacağı o zamandan biliniyormuş gibi. Bu şehzade kaçıyor, İran'a sığınıyor. İran'da o zaman Akkoyunlular var. Akkoyunlular bunu Uzun Hasan Bey var, himaye ediyorlar. Ondan sonra Hindistan'a gidiyor. Uzun Hasan Bey de yenilince Hindistan'a gidiyor. Ve Hindistan'da nasılsa Osmanlıların prestiji çok. Orada kendini sultan ilan ediyor. Adilşahlar diye bir devlet var Hindistan'da. Birkaç asır hüküm sürmüş. Bu Şehzade Yusuf onun soyundan gelenler tarafından
kabul görmüştür.
Bu bir Akkoyunlu ve kayinamesine, tarihine dayanıyor. Bunu bizim bazı tarihçilerimize kabul etmiştir. Yani bu Yusuf'un Sultan II. Murad'ın soyundan geldiğini kabul etmiştir. Ama Osmanlı tarihleri böyle bir şeyi kabul etmiyor. Cem Sultan'ın çocukları var. Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in talihsiz oğlu. Abiyle yaptığı muharebede muhalif oldu ve biliyorsunuz Malta şövalyeleri tarafından esir alındı. Malta'da bir müddet yaşadıktan sonra Fransa kralına, oradan da papaya satıldı. Ve burada rehine gibi yaşadıktan sonra vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman, yani Fatih Sultan Mehmet'in torunu, Yavuz Sultan, Sultan Bayezid'in torunu Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'u fethettiği zaman iki tane çocuk getirdiler. Dediler ki efendim bu Cem'in oğlu, bu da torunu. Hristiyan olmuşlar, vaftiz edilmişler. Kanuni Sultan Süleyman bila tereddüt ikisinin de idam edilmesini emretti. Çünkü bunlar Cem'in soyundan değillerdi. Cem'in soyundan iseler dedi, zaten idamı hak etmişlerdir.
Yani hem Hristiyan olarak
hem taht tehlike değilse zaten sahtekarlık yaptıkları için. Ama şu anda Avrupa'da Cem Sultan'ın soyundan geldiğini iddia eden insanlar vardır.
Peki çocuğu ve torunu idam edildiğine
Rivayete göre bunlar idam edilmedi. Malta şövalyeleri bunları kaçırdılar, Malta'ya götürdüler. Malta'da yaşadılar. Yani muhtemel bir politik şeyde kullanırız adıyla ama olmadı. Zambit adında bir adam var Malta'da, arkeologtur. Pierre Said Zambit. Benden de irtibata geçti bu. Cem Sultan'ın soyundan olduğunu iddia ediyor. Elinde pek çok evrak var. Şehzade Ertuğrul Efendi hanedan reisiyken ona gitmiş. Demiş efendim ben bakın böyle elimde evraklar var. İşte şu tarih evrak dediği yazışmalar şunlar bunlar. O yazışmaların doğru olduğu ne belli. İşte Cem'in torunu diyor orada falan. Şehzade Ertuğrul Efendi çok diplomatik bir cevap verdi. Ben dedi sizin Cem Sultan'ın soyundan gelip gelmediğinizi bilemem. Ama ben sizi hanedanı kabul edemem. Siz papalık prenslerisiniz dedi.
Ne demek bu?
Yani siz artık bu davayla alakanız kalmamış sizin. Yani Hristiyan olmuşsunuz, apayrı bir kültürde yetişmişsiniz. Yani ben sizi nasıl Osmanlı Hanedanı'na kabul edeyim? Osmanlı Hanedanı'nın belli kriterleri var.
Ama Osmanlı Hanedanı içinde de şu anda yakın zamanda yabancılarla evlenen ya da çocukları
ama onlar yabancı. Ama onların Osmanlı olduğu belli, babası belli, dedesi belli ve ben Osmanlıyım
yaşayış
diyor.
Yaşayış şeylere karar vereceksek diye
ben Osmanlıyım ama bunlar artık farklı bir kültür olmuş. Yani bilmiyoruz Cem'in soyundan olduğunu.
Şu olabilir mi? Yani işte idam edildi oğlu ve torunu dedik. Başka bir çocuğu
mümkün,
olabilir mi?
Mümkün ama olsa bir ortaya çıkardı. Biliyorsunuz böyle şeyler çok kolay ortaya çıkar. Yani Cem'in bir çocuğunun bir yerde saklanması mümkün değil. Nitekim Şehzade Bayezid Kanuni Sultan Süleyman'ı idam ettiği zaman çocukları Anadolu'ya dağıldılar. Bir Amasya'ya gitti, bir kunduracının yanına çırak olarak sığındı. Onu tanıyan birisi haber verdi. Saraylar gittiler ve o şehzadeyi idam ettiler. Amasya'da. Yani öyle kolay kaçmak değil. Nereye giderse gitsin isyana katılmış veya en azından politik tehlike teşkil edenler böyle. Sultan 3. Mehmet'in oğlu olduğu iddia edilen Yahya diye birisini Avrupa'da gezdirdiler. İşte Osmanlı Şehzadesi, Osmanlı Devleti'ni ayaklanacak. O öldü gitti adamcağız. Ondan sonra Sultan 2. Osman'ın, genç Osman'ın oğlu olduğu iddia edilen bir çocuk. Ahmet, Avrupa'da gezdirdiler. Çocuğu işte Haçlı seferleri yapılacak. Haçlı seferinde bu çocuğu da Osmanlı tahtının müddeisi, iddiacısı olarak getirecekler. Olmadı. Bu çocuk da Avrupa'da gezdi bir manastırda Verem'den öldü. Sultan 4. Mustafa vardır. Çok kısa bir zaman padişahlık yapmış. Nedense böyleleri seçilir. Yani halbuki biz mesela biliyoruz Sultan 3. Mehmet'in çocukları kim, neredeler, ne oldular, cenazeleri bile var.
Onunla ilgili zaman geniş olunca.
Evet. Sultan 2. Osman'ın yani genç Osman'ın zaten çocukları küçükken öldü. Hiçbirisi yaşamadı, bu zaten biliniyor. Sultan 4. Mustafa'nın zaten çok kısa bir padişahlığı var. O kısa padişahlıkta bir kızı olmuş ve çocukken ölmüş. Bu da biliniyor. Daha çok yakın bir zaman 1808 vefatı. Onun oğlu olduğunu iddia eden bir adam, Ahmet Nadir adında bir adam. Avrupa'da gezdi bu geçen asırda. Ben Sultan 4. Mustafa'nın oğluyum. Dolayısıyla tahtın varisi benim. Yani Abdülmecit değil, benim dedi. Epey de bir taraftar topladı. Fakat tabii kimse ciddiye almadı. Artık 19. asırdayız.
Ellerinde belgeler belge mi geziyorlar?
Belge yok ama yanında adamlar var. Onlarla bir takım şeyleri, insanları büyüleme.
PR çalışması yapıyor aslında. PR çalışması yapıyor.
Bir de bunlar tabii çok zeki, çok kabiliyetli insanlar. Yani kendilerini pazarlayabiliyorlar. Sonra bu kayboldu Ahmet Nadir. Birkaç sene sonra Romanya'da ortaya çıktı. Son Sırp kralı Brankovic'in torunu olduğunu iddia etti bu sefer. O zaman hakiki hüviyeti zavallının ortaya çıktı. Bunların tabii bir kısmı macera perestir. Bir kısmı şizofreni hastasıdır. Yani kendisini böyle zannetmektedir. Yani Sultan İbrahim'in, o daha mühimdir. Padre Ottomane, Sultan İbrahim'in bir cariyesi güya harem ağasıyla beraber hacca giderken Girit'te şövalyelerin eline düşüyor, çocuk doğuyor, Sultan İbrahim'in oğlu olduğuna inanılıyor. Avrupa'ya götürdüler bu çocuğu. Padre Ottomane, yani Osmanlı babası adıyla gezdi. Bütün imparatorlar bunu kabul ettiler, itibar ettiler. Yani Osmanlı'ya karşı kullanmak için. Fakat tabii kimse ciddiye almadı. Bir şey de olmadı.
Bunu köpürtmenin sebebi biraz da o yani. Siyasi. Bunu büyütelim de karşı tarafı
tehdit edelim. Bakın elimizde şehzade var. En ufak bir karşı taraftan bir endişe sezerlerse biz bunu ortaya çıkaracağız. Sizi mahvedeceğiz. Bu olmadı. Mümkün olmadı ve çocuk bir manastırda.
Aslında onların hayatı da ziyan
çok oluyor. Çok. Yani çok acıklı hayatları var. Bu Padre Ottomane hakkında romanlar yazıldı. Ben okudum bir tanesini. Bir ciddi bir kitap da var. Hayatını anlatıyor. Çok acıklı. Yani çocukta muhtemelen kişilik bozuklukları var. Çünkü önce inanmıyor, sonra inandırılıyor o hadiseye ve öyle yetiştiriliyor zaten.
Evet.
Öyle
yani zaten şimdi bir çocuğu aldınız diyelim ki birkaç yaşında.
Evet.
Siz ona empoze ettiniz. Sen Osmanlı ailesindensin. Annen şu, baban şu. Seni şunlar evlatlık olarak büyütmüş. Ama senin şu tahtta hakkın var. Bak amcan bu, halan bu, teyzen bu. Yani bu, bir çocuğa bunları söylerseniz çocuğun başka bir gerçeği olmaz
Gerçeği olmaz.
Yani şaşırmamak lazım.
Bundan da bir siyasi ve sosyal ve ekonomik menfaat elde ederse ve elde edeceğine inanırsa bunu yapması çok kolaydır. Yani bu enteresan hadiseler, bu klasik çağda. Modern çağda da var. Hanedan sürgün edildikten sonra artık Osmanlı hanedanından olmanın ne esprisi var? Yani hanedan sürgün edilmiş, her türlü imkanları ellerinden alınmış, Türkiye'de ve bütün dünyada. Çünkü artık bütün dünya Türkiye'nin müttefiki. Türkiye'nin düşmanları yani Osmanlı hanedanı artık modern dünyanın da düşmanlarıdır. Düşünün, İngiltere Osmanlı Devleti'ni yıkıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına yol açtığı zaman Osmanlı hanedanını, ki daha önce Osmanlı hanedanı tutuyor görünüyordu, sürgüne gönderilmesine çıtını çıkarmadı, hatta destekledi. Ve ondan sonra Osmanlı hanedanının yurt dışında,
kendi ülkesinde hanedanı koruyan, onun şemsiyesi altında olan, çalışan, her kararını gidip kraliçeye gösterenler
başka yerlerde bunu yapmadı monarşilere. Osmanlı'ya yapmadı. Başka yerlerde monarşiyi kurdu ama Irak'ta mesela kurdu.
Bu bir korku mu? Yani korku. Şu anda da mesela Osmanlı adı geçtiğinde Avrupa'da hala bir korku var.
Yani Türkiye, Avrupa Osmanlı İmparatorluğu'nun ve halifeliğinin yıkılmasını kararlaştırdı. Ve bunun için icap eden bütün argümanları ortadan kaldırdı. Neydi o? Mesela şer'i hukuk. Neydi o? Eski yazı. Neydi o? Osmanlı hanedanı. Neydi o? Hilafet. Bütün bu argümanları ortadan kaldırınca ve onu destekleyenler, medreseler, tekkeler, bu sistemi ortadan kaldırdı. Kendisi için, yani kendisi derken sömürgeciliği için tehlike teşkil edecek bir devleti ortadan kaldırdı. Kendisine normal şartlarda milletler arası münasebet kuracak ulus devletler kurdu. Onlardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve İngiltere, Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt dışında kendi hakimiyetinde olan hiçbir yerde yaşamasına müsaade etmedi. Mesela Filistin'de, Kıbrıs'ta, Hicaz'da, Mısır'da hiçbirine müsaade etmedi. Ve Osmanlı hanedanı mensuplarının bankadaki paralarına el koydu. Zaten Sultan Vahidettin'in 10.000 lirası vardı. Başka da paraları yoktu. O paraya el koydu. Ancak taksitle ödenebilir dedi. Yani bir anda eline vermeyelim.
Güçlenmesin.
Müslüman, dünya Müslümanları Osmanlı hanedanına yardım etmek istedi. Bunların yardımlarına limit koydu. Ayda 10 sterlinden fazla veremezsiniz.
10 sterlin.
Evet. Ama 10 sterlin o zaman iyi para.
Tamam ama 10 sterlin yine de.
10 sterlinden fazla veremez. Mesela Haydarabad Nizamı dünyanın en zengin adamı. Ben dedi maaşa bağlamak istiyorum. Hayır, bağlayabilirsin dedi. Çok insani bir şey. Ama o 10 sterlini geçemez.
Ama 10 sterlinde o zaman sıradan bir insanın bile yaşam düzeyinin belki de standart...
Tabii nefes almasına en azından vasat da olsa yaşamasına imkan veriyor. Zaten 10 sterlin halifeye veriyor. 8 sterlin şehzadelere, 5 sterlin sultanlara veriyor zaten. Onu o şekilde ayarlamış. Mesela Mısır prensleri yardım etmek istiyor. Bütün her şey İngiltere'den geçiyor. Şimdi insanlar anlamayabilir bu nasıl oluyor diye. Yani İngiltere'nin izin vermediği bir yardım yapamıyorsun.
Hatta evlilikler
bankalar,
bile.
Evliliklere mani olmaya çalışıyor. Yani o ne olur ne olmaz diye. Böyle bir devirde Osmanlı Hanedanı mensubu olduğunu insanlar niye iddia eder? Mesela 1930'lu yıllarda İskenderiye'de bir adam ben Selahaddin dedi. Ben Sultan Abdülhamid'in oğluyum diye ortaya çıktı. Fakat o zaman Mısır'da Osmanlı Hanedanı'nı tanıyanlar, Sultan Abdülhamid'i tanıyanlar, çocuklarını tanıyanlar ve hanedandan kişiler olduğu için bu Selahaddin'i def ettiler. Bu Selahaddin muhtemelen meczup. Meczup bir adamdı. Ama daha komiği oldu şeyde Mısır'da bir doktor vardı. Ermeni bir doktor. Bu Ermeni doktorun bir çocuğu vardı. Nadin adında. Nadin Arapyan, kadının adı. Mısır'daki Osmanlı Hanedanı mensuplarının doktoru ve çocuklarını hepsini tanıyor. Gidiyorlar, geliyorlar. Bu Nadin'in Amerika'da şu anda yaşıyor. Daha sonra bunun babası bir Fransız doktora evlatlık verilmiş bir Ermeni. Ben dedi Sultan Abdülhamit'in oğluyum dedi. Ve Paris'te 4. Selim adıyla kendini padişah ilan etti. Fesli resmi vardır. 4. Selim.
Nasıl oldu?
İlan etti. Ben padişahım dedi.
Ama ilan etmekle oluyor mu?
İşte 3-5 gerizekalıyı da kandırdı. Bilhassa Kuzey Afrika Müslümanlarından. Öldü oğlu Nubar. Nubar.
Adı.
Onu 5. Selim adıyla. O da öldü. Torunu var şimdi. 6. Selim. Genç yakışıklı bir oğlan. Osmanlılar diye Paris'te. Kulüpleri var, böyle toplanırlar, fesli, böyle cübbeli,
ama
garip,
bu biraz,
tiyatro gibi.
Evet, bu biraz şey, hani bir sahne düzeni gibi, oraya insanları çekmek için yapılmış bir şey gibi bence.
Efendim, güya... Ha,
konsept diyorlar ya şimdi, konsept. Biraz konsept bu.
İran Şahı'nın kızıyla evlenmiş Sultan Abdülhamit, ondan bir çocuğu olmuş. Tabii İran Şahı'nın çocuğu olduğu için, o sırada Sultan Abdülhamit tahttan indiği için bu kaçırılmış, İstanbul'da bir evde büyütülmüş. Ondan sonra işte Fransa'ya, oradan Mısır'a, yani... Tiyatro gibi anlatıyor kadıncağız. Benimle de yazıştı kadın. Siz benim dediğinden inkar ediyorsunuz hanedandan olduğumu dedi. Bu siyasetçiler gittiler. İhsan Süreyya Sırma diye bir profesör var. Amerika'da Osmanlı Prensesi diye Nadin'le görüştü. Merve Kavakçı gitti. Asaletine hayran oldum. Sultan Abdülhamit'in torunu Nadin Sultan'la görüştüm. Hiç aklına da gelmiyor. Nadin diye bir isim olur mu?
Evet, biz hiç tarihte bu ismi duymadık demiyor mu kimse?
Demiyor, sormuyor. Bunlar 5 gün tefrika yaptı Osmanlı Prensesi'yle 5 gün diye insanlar. Ve bu çok enteresan, buna inananlar oldu. Nadin, Prenses Nadin hala sağ bu kadın. Yani 80 yaşında var. Çocuk da Fransa'da padişah. 6. Selim, Roland Selim. Tek kelime Türkçe bilmiyorum ama başında fesi var. Çok komik. Tabii aile tanıyor bunları. Reaksiyon gösterdiler. Dediler siz değilsiniz. Yani bu anlattığınız hikayenin hiçbirisi doğru değil.
Tabii bir de şimdi bunun doğrulanma imkanı da var. Yani tarihler karşılaştırılabilir. Yaşayanlar, hayatta olanlardan duyulanlar karşılaştırılabilir. Dolayısıyla hani bu biraz da bir isme de takılmak lazım.
Bu operet librettosuna benziyor. Böyle operetler olur. Komik operetler. Öyle bir libretto. Fakat çok enteresan. Yani dünyanın buna inanması, ciddiye alması, vakıf kurdu, kadın kitaplar neşretti.
Ve bundan kadın bir, belki de Osmanlı Hanedanı'nın kendisinin elde edemeyeceği bir imaj.
İmaj etti. Herkes prenses muamelesi yapar ama para elde ettim onu bilemiyorum.
Şimdi şöyle bir şey. Amerika'da kitap basıyorsunuz. Tabii doğru. Basmak için bir paraya ihtiyaç. Türkiye gibi değil ki.
Evet, ama esas sebebi ben biliyorum. Osmanlıların ve bilhassa Sultan Abdülhamit'in efsanevi mirası var. Bu mirastan acaba bir şeyler elde edebilir miyiz? Yani 10 tane oğlu varsa Sultan Abdülhamit, 11. de ben olayım, ne olacak? Trilyonlar var zaten yani. Çok az bölünecek.
Sanki buradakiler alabildi ya da kalanlar gibi. Aldı evet. Da. Kısa bir ara yapalım efendim, sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Sahte Osmanlıları ve tahtta hak iddia edenleri konuşuyoruz. Macera perest mi, hayal perest mi?
Akıl hastası mı? Belki hepsi.
Karışık.
Evet. Macera perest oldukları kesin. Çünkü bu büyük bir maceradır. Bir aileye kendinizi o aileden olduğunuzu ispat etmek kadar zor bir şey dünyada yoktur. Yani ben sizin ailenizden de size ispat etmeye çalışıyorum. Bu kolay bir şey değildir.
Kendisine inanması.
Kendisi inanmayan bir insan başkasını zaten inandıramaz. Dünyada bu bütün davalar için, idealler için mevzu bahistir. Yani Marksist şu bu ne olursa olsun bir kimse eğer bir davaya inanıyorsa başkalarını inandırmak ihtimali vardır. Kendisi inanmıyorsa asla inandıramaz. Onun için cemiyette arkasında kitleleri toplamış olan kişilerin hepsinde gördüğümüz müşterek husus davasına inanmalarıdır. Şimdi Osmanlı Hanedanı'ndan olmak ne avantaj getiriyor? Osmanlıların bir efsanevi mirası var. Sultan Abdülhamit'in petrol, Musul petrollerinde hissesi var. O ortalık bir gün düzelecek, bu miras alınacak. Biz de oradan kıyısından köşesinden. Yani hiç kimse gidip de mesela Sultan Reşat'ın torunuyum, Sultan Vahidettin'in torunuyum veya ne bileyim Sultan 5. Murad'ın torunuyum demiyor. Herkes Sultan Abdülhamit'in torunu olduğunu söylüyor. Çünkü petrol kuyuları vaktiyle onun adına tapuluydu. Yani bu da enteresandır.
Para neredeyse orada.
Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi 1909, vefatı 1918. Sarayda vazife yapan hazinedarlara kadar, hepsini en ince teferruatına kadar biliyoruz. Hı hı. Yani Sultan Abdülhamit sarayında bilinmeyen bir hadisenin olması mümkün değil. Gizli bir çocuk doğmuş, dışarı çıkmış, böyle bir şey yok. Bakın ne diyorum, Sultan Abdülhamit sarayı, çünkü yaşayanlar, orada yaşayanlar yakın zamana kadar yaşadılar. Bunlardan bizim gördüğümüz, konuştuklarımız var.
Biri olmasa öteki mutlaka.
Mutlaka. Böyle bir hadise olmadı. Ufak tefek dedikodular oldu. Niye ayrıldı, niye evlendi, niye boşandı? Tamam, bunlar farklı olabilir. Aynı sebep birkaç kere de olabilir ama bir çocuk olacak. Hem de birkaç tane. Şimdi bir tanesini anlatacağım. Mesela İsmet Bozdağ diye bir gazeteci vardır. Hı-hı. Herkes onu tarihçi diye tanır. Hı-hı. İsmet Bozdağ yakınlarda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Tarihin en büyük palavracısıydı.
Şu andaki pek çok aslında dizinin de...
Evet, İsmet Bozdağ. Bu İsmet Bozdağ'ın palavracılığına bir misal vereyim. Yıllar evvel Abdülhamit'in Hatıra Defteri diye bir kitap neşretti. Herkes bu kitabı o kadar itibar etti ki aklınız durur. Yalan, tamamen uydurma bir kitap.
Peki var mı elinde böyle bir veri?
Hayır, söyleyeceğim. Sonra o kadar alaka gördü ki bu kitap. Tuttu bu kitabın üç misli büyüklüğünde Sultan Abdülhamit'in Hatıra Defteri, ilave defterler bulundu. Peki anlatır mısınız bu defterin hikayesini? İki ayrı hikaye anlattı. Birincisini bir Osmanlı zabiti varmış da ölüyormuş da buna emanet etmiş. Peki nerede bunlar? İşte şu yandı da kayboldu da su filancaya vermiş de getirmedi. İkinci defter nereden? Efendim işte bir Almanya'da bir Kunz kitabevi varmış da Sultan Abdülhamit ölmeden önce hatıralarını oraya göndermiş de bu da bunu bilmem kimden duymuş da o da ona söylemiş, o da ona söylemiş. Ondan sonra gitmişler bu Kunz kitabevini aramışlar. Kunz kitabevi tabii ki kapanmış. Tabii ismini de söylemiyorlarmış aslında. Ne olur ne olmaz diye biz Kunz diyoruz ama aslında Kunz kitabevi değilmiş. Torununu bulmuşlar. Torunuyla bir kafede görüşmüşler. Aa evet böyle bir defter var demiş. Gitmiş evine kırmızı kadifeden bir paket üzerinde mühür bilmem neler tuğralar sırmalar içinden böyle bir defter çıkmış. Ondan sonra bu defteri okutmuş ve şu anda sizlerin hizmetinize sunmuş. Peki bu defter nerede? Defter bakayım bulun defter bulunmadı.
Defter kendisinde mi yoksa hala?
Ha, söyleyeceğim böyle bir defter yok.
Yani
ondan sonra ismi lazım değil bir denizci subayı çıktı. Dedi ki İsmet Bozdağ bana bir defter getirdi. Bana böyle böyle anlattı. Bana bir şey yazdırdı. Defter. Şu kadar da para vaat etti. Bu kadarını verdi, bu kadarını vermedi. İşte defter dedi. Adamın yazısıyla yazılmış defter.
Osmanlıca.
Evet, Osmanlıca. Yani birine gösterirdim diye bunu göstereyim. Millet anlamaz ya. Bakın adamın defteri bu. Evet. Adam, neydi adamcağızın adı unuttum. Aklıma gelir. Denizci ama subay biliyorum. Hı-hı. Adamı gördüm ben. Hani yakın zamanda öldü. İspatladı da bakın defter bende dedi. Bakın benim yazım. Bakın bu da benim yazım. Bakın yazayım. Aynı yazı. Ben yazdım bunu dedi. Tabi sahtekarlık bu. Sahtekarlık.
Peki şimdi bunun ortaya çıkması yani bu yakın zamanda yapılan yakın şeylerde ortaya
çıkmadı
çıkması
efendim bugün hala herkes kelli felli adamlar bilim adamları Sultan Abdülhamit'in hatıra defteri yok işte Latin harflerine ilk defa ben taraftar oldum Atatürk'ü ilk ben gördüm çok müstesna bir insan dedim şapkaya ben taraftarım yani böyle biraz okuyan zaten onun sahte olduğunu hemen anlar Sultan Abdülhamit'le hiç uyuşmayan bilgiler var bunu niye anlattım İsmet Bozdağ ömrünün sonunda dedi ki benim hanımım Hanzade Sultan Abdülhamit'in torunudur dedi kadın ölmüş ama. Kadın öldükten sonra söyledi.
Kim? Peki soy ağacı olması lazım.
Babası dedi Ferit Ulusoy. Devletler hukuku profesörü dedi. Fransa'da okumuş dedi. Sultan Abdülhamit'in oğlu. Peki niye? Tam padişah tahttan indirildiğinde doğmuş. Dolayısıyla dışarıda doğmuş. Dışarıda büyütülmüş. Hani iddiaçılar zarar vermesin diye. Ferit Ulusoy diye bir adam yok. Devletler hukuku profesörü değil. Böyle bir adam yok. Dünyada. Ben araştırdım.
Peki ben şimdi bir şey soracağım. Böyle bir insan yani bu kamuoyunun bildiği bir insan böyle bir iddiada bulunurken yani şu anda bunun çok kolay bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir de bir ünvan veriyor ona yani. Bir
Türkiye böyle bir yer işte.
Profesörü
Türkiye
diyor.
Aile kabul etmedi ama o dedi ki İsmet Bozdağ'ın da bir karizması var. Yılların gazetecisi. 100 yıl yaşadı adam. 100 yıl. Çok kişi inandı ziyaret ettiler. kendisini röportajlar verdi. Ama bakın kadın öldükten sonra, kadın hayattayken olsa hanedandan biriyle yüzleşir. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Bu garip mesela, bu garip. Heybeliada'da bir kadın var Nesrin diye. Ben Hanzade Sultanım diyor. Belediye kendisini davet ediyor, Cumhurbaşkanlığı davet ediyor resepsiyonlarda. Şu anda hanedanın ikinci reisi olan Osman Selahattin Efendi, bir davete gittim. Yanında dedi çok zarif bir kadın oturuyor. Ben Hanzade Sultanım dedi. Ben, siz Hanzade Sultan değilsiniz çünkü ben Hanzade Sultan'ı tanıyorum dedi. Yıllarca Mısır'da beraber kaldım. Siz sahtekarsınız dedim dedi. Oo. Evet, doğru bu hadise oldu. Belediye ikaz etti. Kadın sinirlendi, çıktı, gitti. Belediye ikaz etti ama sonra o kadın ben başka yerlerde de gördüm. Olur. Böyle eski usul kıyafetlerle, kürklerle ben Hanzade Sultanım diye geziyordu. Anlattığı şeyler ipe sapa gelmez şeyler ama insanlar o kadar cahil ki. Yani,
ama şimdi insanlar kendi ailesinin geçmişini bile bilmezken Osmanlı ailesinde nereden bilsin Hanzade Sultan'ı?
Bir de hoşuna gidiyor her yerde böyle. Mesela Paris'te bir adam ben Prens Salih'im dedi. Osmanlı soyundan geliyorum. Şirak'a mektup yazdı. Ürdün Kralı'na mektup, Fas Kralı'na mektup yazdı. Erbakan'a mektup yazdı. Cevap aldı, para topladı. Sonra Fransa'da yaşayan Osmanlı hanedanı mensupları bunu engellediler resmi olarak. Maison d'Ottoman, Osmanlı evi diye bir vakıf kurdular ve bir şey çıkardılar. Bir albüm. O albüme ben de yardımcı oldum. Benimle de istişare ettiler. Yani orada yazanlar Osmanlı hanedanındandır. Orada yazmayanlar Osmanlı hanedanından değildi. Çünkü bu Osmanlı hanedanı bu
ittifakla çıkardı. Bir referansa ihtiyaç vardı aslında. Evet. Yani insanlar inanıp inanmazken de.
Mesela Şehzade Orhan Efendi vardı. Şehzade Orhan Efendi hanedan reisi yaptı. Türkiye'ye de geldi. Egzantrik bir kişi. Bir Fransız kadınla evlendi savaş sırasında. Kendisini koruyabilmesi için yani. Sınır dışı edilmesin, askere alınmasın diye. Kadın hamileydi.
Kağıt üzerinde bir evlilik yaptı ama evlendiği
kadın
kişi
evlendikten sonra
başka birisinden hamileydi.
Net olarak pianist Lefer diye bir prens piyanistten hamileydi. Adam öldü Nazi işgalinde. Kadın hamileydi. Orhan Efendi ile evlendi. Kadın çocuk doğunca Orhan Efendi ona ismini verdi. Selim ismini koydu.
Yani ismini verdi derken kendi ailesi. Kendi,
tabii onun evliliğinde doğduğu için Orhan Efendi'nin oğlu gözüküyor. Fakat Selim de dahil herkes biliyor ki Orhan Efendi'nin çocuğu değil. Şimdi Selim'e gitseniz Fransa'da o da subaydı, emekli olmuş, çok yaşlı. Belki de ölmüştür. Ben Orhan Efendi'nin oğlu değilim. Benim annem hamileymiş. Orhan Efendi...
Üvey oğluyum
demek gibi. Kendi öyle diyor. Yani evet. Düşün, bunu dese ki ben Orhan Efendi'nin oğluyum kimse bir şey diyemez. Çünkü resmen onun oğlu.
Evet, oğlu.
Ama bunu demiyor mesela. O enteresan bir durum. Ya yani böyle insanlar yaşıyor. Bu enteresandır.
Osmanlı... Biz olsak söyleyemeyiz. Ayıp ortaya çıkarsa rezil oluruz diye. Evet. İnsanlar rahat rahat söyleyebiliyor.
Rahat rahat söylüyor. Şimdi Osmanlı Hanedanı vakfı kurmak istediler. Osmanlı Hanedanı mensupları. Bir sebebi de buydu. Yani bu sahtekarları önlemek. Hı hı. Yani dini ve hamasi hisleri olan insanları istismar ediyorlar. Bunlar da bir cahil oldukları için sormadan kabul ediyorlar. Kurmak istediler fakat bir türlü bu şey mümkün olmadı. Fakat bu taht iddiasında bulunmak, hanedan mensubu iddiasında bulunmak Osmanlılara mahsus değil. Bu Avrupa'da da Avrupa'da da çok misali görülmüş hadiselerdir. Bilhassa Rusya'da ve Avusturya'da, hatta Fransa'da hanedandan olmadığı halde hanedan mensubu gibi kendini tanıtan kişiler çıkmıştır.
Özellikle Rus devriminden sonra.
Sonra. Rus devrimi 1917'de oldu. 18'de soyluların hayatta kalanları kaçtılar Avrupa'ya. Ekserisi Fransa'ya geldiler. İngiltere'ye gidenler oldu. Az miktarda Amerika'ya gidenler oldu. İstanbul'a gelenler oldu. Bunların hepsi kendilerini prens diye tanıttılar.
Beyaz Rus diye tanıttılar.
Beyaz Ruslar evet. Yani kızıl olmayanlar. Hı-hı. Çünkü bu beyaz Rusya ile alakası yok.
Değil. Yani
şimdi
kızıl.
Beyaz Rus bir ırk.
Psikolojik olarak.
Psikolojik olarak.
Ayırıyorlar.
Şimdi şöyle bir şey var. Rus asaletinde şimdi prens kime derler? İki türlü prens var. Bir, kralın ve kraliçenin oğluna ve kızına prens derler. Bu yani kral çocukları prenstirler ve prensestirler. Bazı memleketlerde kralın oğlu olan prensin oğlu ve kızı da prenstir. Mesela Prens Charles'ın oğlu da prens.
Evet.
Kralın oğlu prens olduğu gibi kraliçenin.
Yani ikinci kuşak, üçüncü kuşağı da prens olmalı.
Bazen dördüncü kuşak kadar böyle gidebiliyor. Yani oğlun oğulları prens.
Hayattaysa bunlar, evet.
Bazen sadece kralın çocukları prens oluyor. Onların çocukları kral olmayanları prens olmuyor. Varsa başka soyluluk ünvanı. Bu her memlekette
ama
değişik.
Ama onlar da tabii ne bileyim, bir yerin yöneticisi tabii yapıyor onu.
Tabii. Dük oluyor, kont oluyor. Tabii.
Bizde öyle bir şey olmadığı elbette için. Bizde hepsi şehzade mi oluyor?
Hepsi şehzade. Tabii. Bizde şehzadenin oğlu şehzade, kızı sultandır. Sultanın oğlu sultanzadedir, kızı hanım sultandır. Onun da çocukları hiçbir şey değildir. Hmm. Yani kızın çocukların da hanedan bitiyor.
Dördüncü kuşaktan itibaren bitiyor.
Ama şehzadenin oğlu kızı her zaman kaçıncı kuşak olursa olsun şehzade ve sultan, yani prens ve prensestir Avrupa literatürüne göre. Rusya'da çarın çocuklarını prens değil, grand dük derler. Grand dük. Hmm. Avrupa'da prens diyorlar ama bunlara aslında grand düktür. Ama Rusya'da prens bir soyluluk ünvanıdır. Çünkü Rusya bir sürü devletten toparlanmış biliyorsunuz. Hmm. Atalarından gelme prensler var. Bunlar hanedandan değil. Yani çarın ailesinden değil. Prens Dolgorokiler mesela.
Bunları şöyle düşünmek lazım. Osmanlı döneminin başındaki işte Karahanlılar vesaire onlar gibi. Beyliklerin
varisleri,
devamı gibi. Evet.
Varisleri. Şimdi bunlar Avrupa'ya gitti. Biz prens bilmem kim. Prens deyince siz Romanovlar. Romanovlar zaten çok sükseli. Aile öldürüldü. Bunlar çok itibar gördüler.
Bir de Romanovlar da İngiliz kraliyetiyle akrabalar zaten.
İtibar gördüler. Milletten para dolandırdılar. İş buldular. Evlilikler yaptılar. Böyle şeye meraklı olan zengin ailelerin kızlarını aldılar. Kocam bir prens. Sadece bir prens.
Ünvan. Prenses oluyor.
Evet prens. Sonuçta. Halbuki öyle bir şey yok. İspatlamak mümkün değil. Hepsi yandı. Bolşevikler falan. Ama Rus ya da iki tane mühim hadise var. Bir tanesi Çar Aleksandr öldü yıllar önce. Gömüldü. Bir rivayet ortaya çıktı ki Çar aslında ölmedi. Tabut boştu. Çar bir manastıra sığındı. Hakikaten gittiler tabut açtılar. Tabutta Çar yok. Bu dedikodu doğruymuş dediler. Ama halk Çar'ın evliya olduğunu, dirilerek tabuttan çıktığını falan inandı Rus halkı, o zaman köylüler. Bundan birkaç sene sonra Rusya'da bir isyan çıktı. Pugaçev isyanı. Pugaçev ben şeyim diyordu. Çar Aleksandr. Hmm. Ve binlerce kişi kendisine inandı. Çarımız diye. Zor bastırdılar Pugaçev isyanını. Çarı çekince Katerina bastırdı ama anası ağladı. Yani çok taraftar topladı. Bu enteresan bir hadisedir Pugaçev isyanı. Pushkin'in Yüzbaşının Kızı romanı o devri anlatır. Rusya'da çok enteresan başka bir hadise var. Fakat ona geçmeden Fransa'ya gidelim. Fransa kralı ihtilal oldu biliyorsunuz. 16. Louis. Hanımı Marie Antoinette ki karısı daha meşhurdur. Ve çocukları Dauphin, yani Fransız veliahtı Louis, hapse atıldılar. Temple hapishanesine. Kral infaz edildi. Bir sene sonra annesi, karısı infaz edildi. Çocuk hapishanede kaldı. Çünkü çocuğu komşularıyla bir tehdit unsuru olarak kullanmak istiyorlardı. Pazarlık unsuru. Evet.
Başta hep konuştuğumuz konu.
Fakat ondan sonra 2 sene sonra çocuk Temple hapishanesinde zatürreden öldü. Zaten küçüktü. Ama onu kral ilan etti. Kralcılar 17. Louis dediler ona. Hmm. Tabii Fransa kabul etmiyor. Çocuk öldü. Öldüğü haberi çıktı. Hapishanede size vermiyorlar ki ailesini ve aile kaçmış zaten. Bir rivayete zehirlendi. Yıllar sonra İngiltere'de birisi 17. Louis olduğunu iddia etti. İspanya'da, İtalya'da, Arjantin'de, Meksika'da, Amerika'da tam 30 kişi ben 17. Louis'im dedi. Ve her birine
hepsinin hikayesi
az veya çok inanan var. Evet, her birinin bir hikayesi var. Kiminin sahtekarlığı ortaya çıktı, kiminin çıkmadı. Bundan birkaç sene önce küçük prensin cesedi bulundu. Kalbi seven birisi tarafından alınıp tahnit edilmiş, bir şeye suya konmuş. Ceset tabii çürümüş kalbi. Kalbe ehemmiyet verirler. Fransa'da pek çok azizin kalbi ilaç suda muhafaza edilmiştir.
Marie Antoinette'in mumyalama gibi.
Marie Antoinette'in saç telinden yapılmış bir DNA testiyle bu kalbin saç sahibinin çocuğu olduğu ortaya çıktı. Ve bundan birkaç sene önce genç prensin, kral 17. Louis'nin kalbi Saint-Denis. Fransa kralları oraya gömülürler. Saint-Denis katedraline merasimle gömüldü.
Yani
Fransa
hapishanede ölmüş.
Hapishanede öldü, evet. Hapishanede öldü ama seven birisi. Hapishanede tabii gardiyanlar falan sevenler var. Çocuğa da acıyorlar, bir de küçük bir çocuk yani. Kalbini alıyor hastane doktoru. O hikaye çok uzun. Suya koyuyor, o bilmem nereye gidiyor, şu manastıra koyuyor, bundan sonra filancayı alıyor, filanca ölünce ona vasiyet ediyor, bilmem nereye gönderiyor. Yani sadece kalbin hikayesinden filmler yaptılar. Kralın kalbi, Sakra Kör, Mukaddes Kalp, onunla alakalı ne filmler yaptılar. Bu enteresan bir hadise 17. Louis. Gelelim tekrar Rusya'ya. Çar Nikola ve ailesi Bolşevikler tarafından öldürüldü. Kızları var. Olga, Tatiana, Maria, Anastasia. Bir de oğlu var, Alexei. Hepsi öldürüldü. Yıllar sonra Berlin'de bir kadın kendisini suya atarken bulundu. Yakalandı. Anna Pavlovna. Kadın hastaneye yatırıldı. Hastanede sayıklamaya başladı.
Bunun da filmleri çok meşhur.
Bunun da filmi yapıldı. Evet. Ingrid Bergman'ın çok güzel bir filmi vardır. Hı-hı. Anastasia diye. Hı-hı. Kadın daha sonra kendisinin Çar II. Nikola'nın kızı Anastasia olduğunu iddia etti. Bir kısım, ama o zaman Avrupa'da soylular var. Bir kısım onu tanıdı, inandı. Çünkü o zaman çocuktu. Hı-hı. İnandılar. Bir kısım
anlattıkları hayır. Anlattıkları var çünkü.
Anlattıkları var. Anlatıyor.
Nasıl?
Bir kısım diyor ki hayır, bu anlattıklarını duymuş olabilir. Bir kısım diyor ki hayır, duymuş olamaz. Bir kısım ona inandı. Gerçekten inandı. Bir kısım katiyen inanmadı. Bir kısım tereddütte kaldı. İşte filmde babaannesine götürülüyor. Hı-hı. Babaanne inanmayanlar arasında. Kızı kovuyor. Çünkü ben çok böyle iddiacı gördüm diyor. Her biri beni yıkıyor. Lütfen hı-hı. gidin. Kız o sırada böyle kesik kesik öksürüyor. Neden öksürdünüz diyor. Heyecanlandığım zaman böyle oluyorum. Anastasia da böyleydi diyor. Sarılıyor. Film böyle bitiyor. Tabii Çar'ın bankalarda paraları var. Hırsız Avrupalılar Çar öldü diye bu paralara el koydular. Yani aileye bile vermediler. Anna Pavlovna bunu almak istiyordu. Alamadı. Alamadı. Amerika'ya gitti. Orada bir profesörle evlendi ve öldü. Bundan birkaç sene evvel gazetede okudum ben, öldü. Sonra Boris Yeltsin geldikten sonra, Bolşeviklik yıkıldıktan sonra Çar ailesinin öldürüldüğü yerler kazıldı. Bütün aile fertlerinin cesetleri bulundu. DNA testleri yapıldı. Tabii ne kadar doğru bilmiyoruz. Anastasia'nınki de oradaydı. Dolayısıyla Anna Pavlovna'nın da uydurma Anastasyalardan bir tane de değildir.
Evet, çok var.
Birisi olduğu ortaya çıktı. Yani bu hazin, sizin dediğiniz gibi dramatik, trajedik, bazen komik bir hadisedir. Yani hanedana mensubiyet iddiası. Ve ondan dolayı filmlere, piyeslere, tiyatrolara, şiirlere mevzu olmuştur.
Onlar için de çok kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü yıllarca kendinizi bu psikolojiye alıştırıyorsunuz. Evet. Ve bir süre sonra hani çok uzun süren bir dizinin bitmesi gibi kendi günlük hayatınıza dönemiyorsunuz.
Evet, işte bu macera perestlik deniyor. İşte bu Anna Pavlovna'nın hikayesi böyleydi. Yani ömrünün sonunu Amerika'nın bir kasabasında bir profesörün, yani bir öğretmenin karısı olarak geçirdi. Çok enteresan. Mesela ben o günlerini daha çok merak ediyorum.
Sonrasında.
Yani Anastasia olması davalar açtı, reddedildi. Reddedildikten sonraki hayatı nasıldı bunu merak ediyorum. Hiç kimseye röportaj vermedi. O devirde hiç kimse kendiyle görüşmedi. Sadece öldüğünü duyduk.
Gazeteciler için de en az ilginç tarafı orasıdır.
Orasıdır.
Herhalde. Çok teşekkür ediyorum teşekkür bugün ederim. İçin. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Efendim izninizi isteyelim. Yarın yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.